Söz atını hızlı sürmeye gelmez. Onun yularını çek. Allah'ın gizli kalmasını istediklerini açığa vurmak irfan değildir. Sırların gizli kalması ve herkesin kendi zannı ve anlayışı derecesinde mesrur olması daha doğrudur. Cenab-ı Hak gayb perdesi arkasında kalıp kullarının ümit ve emeller peşinde olmalarını ve bir ümit ile kendisine ibadet eylemelerini ister. Kulun ümidi ya ahirettir ya dünya. Her iki talep sahipleri içinde niyaz kapıları açıktır. Ahireti yani manevi lezzet ve hazları isteyenlerin bu talepleri ve dünya zevk ve arzularının peşinde koşanların ümit ve emelleri Cenab-ı Hak'la aralarında bir bağ demektir. Her kul bir ümit ve endişe ile bilerek bilmeyerek Allah'a bağlıdır. Ümit ve endişe gayb aleminin perdeleridir. O perdenin arkasında durup ister ümit ister korku ile Allah'tan merhamet dileyenler bir gün bu perde yırtılınca o alemin bütün saltanatıyla meydana çıktığını görürler. Perde yırtılınca her şey aşikar olacağından ne korku ne ümit kalır. O anda insan ya iyi niyetli yalvarışlarının ve Allah'a varma dileklerinin kabul olduğunu görür. Allah'ın cennet sözüyle vaat ettiği mükafata ulaşır yahut korktuğuna uğrar. Bu böyle olmayıp da her kul mahşerdeki encamını dünyada bilecek olsa, dünya ehli ve şakiler yese düşüp müminler saadet içinde kalırdı. Fakat ilahi hikmet hükmünü bulmazdı. Çünkü Allah yalnız müminin değil, şakinin hatta kafirin de kendinden bir ümidi olsun ister. Ve kim bilir belki bir gün henüz vücut ve dünya aleminde nefsinin esiri olarak uçuruma yürüyenlerden biri bir an için gafletten uyanır da Allah'ından yardım ve iyilik dilerse şüphen olmasın ki Allah onu affedecek ve iyi kulları arasına almakta bir an tereddüt etmeyecek kadar büyüktür. Süleyman ve delikanlı kıssasını hatırlayacaksın. Süleyman peygamber kendisini dünyaya hakim kılan mühürlü yüzüğünü bir gün karısına verip yıkanmaya gitmişti. Bir dev Süleyman'ın şekline bürünerek geldi ve kadından bu mührü aldı. Mühürsüz ve saltanatsız kalan Süleyman da hayatını kazanmak için bir su kenarında balık tutmaya koyuldu. İşte o zaman bir fakir balıkçı şeklinde Süleyman'ı ırmak kenarında gören bir genç hayrete düştü. Kendi kendine bu balıkçı ne kadar Süleyman'a benziyor dedi ve düşündü. Eğer bu balıkçı Süleyman'sa niçin böyle kılık değiştirmiş? Eğer Süleyman değilse neden Süleyman'a bu kadar benziyor? Delikanlı şüphe ve tereddüt içinde her gün aynı manzarayı gördü. Hayrete düştü. Nihayet Süleyman avladığı balıklardan birinin karnını yarıp da kendi mührünü balığın karnında bulunca mührü çalan devi yendi. Onu helak etti. Eski saltanatına döndü. Hem devler hem periler ordusu tekrar Süleyman'ın emrine girdi. Süleyman tahtına oturunca başından geçenleri milletine bildirdi. Halk akın akın Süleyman'ı seyretmeye geldiler. Bu gelenler içinde hükümdarı balıkçı kıyafetinde gören çocuk da vardı. Fakir bir balıkçı kıyafetindeki Süleyman'ı hayal eden genç, padişahın elindeki mührü görünce şüphesinden kurtuldu. Burada Süleyman hak yolcusunu ve delikanlı akılla düşünceyi temsil ediyorlardı. Irmak irfan suyuydu. Balık ise Allah'ın hikmeti ve marifetiydi. Süleyman'dan yüzük çalan dev nefisti. Dünya hevesleriydi. Süleyman'ın mührü ise Allah sevgisiydi. İnsanı devamlı surette Allah'a bağlı ve onun yolunda tutan aşktı, cezbe haliydi. Demek ki Süleyman bir an için dünyaya meyil etmiş ve bunun bedelini çok yaman ödemişti. Aklı ve düşünceyi temsil eden delikanlı ise Süleyman'ı balıkçı kıyafetinde gördüğü, onu Allah'ın hikmet ve marifeti avında meşgul bulduğu müddetçe tereddüt, vehim ve endişe içinde kaldı. Çünkü vehim ve endişe aranılanın gizli kaldığı, görünmediği, ne ve nasıl olduğu bilinemediği zaman insanı sarar. Aranılan meydana çıkınca vehimler ve endişeler geçer. Ruh hakikatle karşı karşıya kalır. Hakikat tecelli edince Allah'ın cemalini görmeye talip olan ruh emeline kavuşmuş olur. Nefislerine boyun eğip dalalete düşenler ise vehim ve zanlarının cezasını çekerler. Sema eğer açıksa, gök nurlu ve mavi ise bu hiçbir zaman yağmur yağmayacak manasında değildir. Nitekim toprak siyah ve nebatsızsa bunun da manası yerin bir gün yeşermeyeceği şeklinde düşünülemez. Allah'a emrettiği müddetçe gökler rahmetinden uzak kalmayacak ve kara ve nebatsız topraklar bir gün yeşerecektir. İnsan gökten rahmet ve yerden yeşillik beklediği gaybın bir gün bu dilekleri yerine getireceğine inandığı ölçüde Allah'a yakındır. Bakara suresinde bu doğruluğu şüphe götürmeyen kitaptır. Allah'a karşı olmaktan sakınanlara yol gösterir. Onlar ki gayba inanırlar, namaz kılar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına yardım için verirler. Onlar ki sana ve senden öncekilere indirilen kitaplara inanırlar. Ahirete iman ederler. İşte Rablarının yolunda olanlar ve bir gün felaha kavuşacaklar onlardır buyurulur. Bu ayetler Allah'ın gayba iman edenlerden hoşnut olduğunu bildirir. Cenab-ı Hakk'ın bu fani dünyanın gayba açılan penceresini kapamasındaki hikmet de budur. Çünkü iman, hakikatler gizli iken, görünmüyorken, idrak, düşünce ve sezgi yoluyla erildiği zaman güzeldir. Yine Kur'an-ı Kerim'in Mülk suresinde Cenab-ı Hak, gökleri yedi kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratışında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir, bak, bir aksaklık görebilir misin? Buyurur. Ve gökleri ortasından yarıp açarak, gizli hakikatleri nasıl meydana koyarım? Gökler yarıldıktan sonra, her şey ortaya çıktıktan sonra, size nasıl bunda bir kusur görüyor musunuz derim diye sorar. Göklerin arkasındaki hakikatlere görmeden iman edişin büyüklüğü ve değeri böylece açıklanmış olur. Bunu Allah insanların hayrı için, insanları hakikati bizzat bulabilir bir insanlık seviyesine ulaşmaları için, nihayet kullarını böyle bir insanlık seviyesine ulaşmış görebilmenin saadeti için böyle yapmıştır. Ta ki insan Allah'ını bulmak için gözlerini dört açsın. Bazen gökler bulutlu da olsa aramaktan yılmasın. Havada bulut yok, bu ne dumandır diye gözlerine ilahi hakikati göstermeyen perdelerin dehşetine düşmesin. Dünya bazen şaşırtıcıdır. Hırsız gelir, hakimi dar ağacına gönderir. Nice nice kimseler kendi kölelerinin zebunu ve nefislerinin esiri olurlar. Ruh emrettiği zaman her hareketi yapmaya amade olan insan uzuvları ruha yalnız kendi behimi hırslarını tatmin ettirici emirler verdirmiş, onu kendi heveslerinin kölesi gibi kullanmışlardır. İnsan aklı ve sezgisiyle hakkı arayarak nefsine değil hakka kul olmanın yollarını bulduğu zaman Rabbini hoşnut eder. Allah kendisi gaybda iken onu görmeden seven ve bulanlardan hoşlanır. Hükümdarın huzurunda yerlere eğilen kimse uzakta iken de ona aynı saygı ve tazim duygusuyla bağlıysa tavrında samimidir. Bir yurdu Serhat kalelerinde muhafaza ve müdafaa eden askerler bu yolda dövüşür ve çok kere hiç görmedikleri bir sultana bağlılık duygusuyla ölürler. Böyle sadık muhafızlar korudukları sultan kalelerini maddi ve manevi hiçbir kıymete feda etmezler. Kendilerine verilecek her rüşveti reddeder, hükümdara ve devlete candan hizmet ederler. Uzak Serhat kalelerini böyle canla başla ve asil bir bağlılık duygusuyla koruyan, hatta bu yolda tereddütsüz can verenler, elbette bir sultan için kendi sarayında rahmet ve nimetle beslenen kimselerden çok daha kıymetlidir. Onların gördüğü hizmet hükümdarı yakından görüp, onun emirlerini kendinden duyup da iş görenlerin hizmetinden üstündür. İşte Allah'a ibadet ve inanış da hudut erlerinin sadakati gibi ancak ölüm gününden önce makbuldür. Ölüm günü Allah'ı yakından görüp onun yüceliğini mahşerde kavrayacak imansızların o andaki imanı elbette Allah katında makbul olmayacaktır. Madem ki gayb ve örtülü oluş bu kadar kıymetli ve bu ölçüde manalıdır, ey dost dilini tut. Bu mevzuda ancak susmak güzeldir. Ledun ilmini meydana çıkarma hakkı ancak Allah'a mahsustur. Şunu bil ki güneşin var olduğunu, nasıl güneşi görmekle anlıyorsan, Allah'ın varlığını, birliğini ve büyüklüğünü de Allah'ı bilmekle ve ona inanmakla anlayacaksın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinde buyurulduğu gibi, Allah'ın büyüklüğüne şahit olarak Allah'tan büyük hiçbir şey mevcut değildir. Vahdet sırlarıyla taşacak kadar dolan Zeyd, ruhundaki coşkun deryanın kendi gönül ve dil kabına sığmaktan çok uzak olduğu hissindeydi. İçinden taşmak isteyen bu sırları o kadar söylemek ihtiyacındaydı ki, Hazreti Muhammed'e adeta yalvarıyordu. Bu aklı başından gitmiş aşıkı, bu hak sevdalısını içindeki sırları söylemekten men etme. Çünkü bu hakikati açığa vurmakta yalnız ben değil, hem Allah hem melekler hem de ilim ehli birleşmişlerdir. Allah melekleri ve hakikati bilme derecesine ulaşmış, ledun ilmi alimleri hep birlikte şehadet ederler ki, o yüce Allah'tan başka var olan, varlığı ebedi olan hiçbir vücut, hiçbir hayat ve hiçbir güzellik yoktur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmrân suresinde Allah, melekler ve ilahi adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka Allah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka Allah yoktur. O azizdir, o hakimdir buyurmuyor mu? Burada ilim sahiplerinden murat, Allah'ın esrarını bilmiş olan hak velileridir. O aziz ve hakim olan Allah, daha Eres toplantısında ben sizin Rabbiniz değil miyim nidasıyla ruhlara seslendi. Onlar da evet diye şahitlik ettiler. O Eres meclisi alimleri, ilahi güzelliği görenler, ilahi vahdeti bilenlerdir. Hatta onlar Allah ilmine varmakta meleklerden de ileri olanlardır. Vahdet şarabını gerçi melekler de alimler de içtiler. Ancak bu şarabın kadehi ledun ilmi sahiplerinin elinde kaldı. Esasen Cenab-ı Hak kendi varlığının ve kendi birliğinin şahidi olduktan sonra melekler kim oluyor ki böyle bir şehadete ortak çıksınlar diye sorma. Meleklerin bu noktada vazifesi büyüktür. Şu sebeple ki vahdet güneşinin nurunu onun göz ve gönül kamaştıran parıltısından harap olmadan görebilecek bir göz ve sevebilecek bir gönül yoktur. Melekler bu sonsuz parlaklığı kendi şeffaf varlıklarının ışığında hafifletirler. Ta ki gözler ve gönüller meleklerin nurunu görüp kamaştıkça, meleklerin nuru böyle olursa Allah'ınki kim bilir ne gönül yakıcıdır diyerek hakkı düşünür olsunlar. Meleklerin nurunu görebilen peygamberlerle Allah velileri ise ilahi nura ve vahdet sırlarına meleklerin perdesi arkasından baktılar. İlahi nuru bütün heybetiyle görmeye Musa'nın gücü yetmedi. Onun aşkı ve onun nuruyla harap olmuş gönüller, yarasa gözleri gibi hatta gün ışığına takat getiremezler. Allah nuru karşısında yarasa gözlerinden farksız olan insan aklı, o yüce aydınlığı görmekten ümidini kesmesin diye Allah meleklerini yardıma gönderdi. İşte bunun gibi Allah peygamberlerini ve velilerini de insanlara yardım için yolladı. Nurunu güneşten alan ay nasıl güneşin varlığına delilse, peygamberlerle veliler de öylece ilahi nurun şahididirler. Bunun içindir ki eşhede en la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen ve bunu ta gönülden söyleyen her kalpte aynaya ışık vurmuş gibi ilahi bir parıltı yanar. Hatta bazen o kadar kuvvetle yanar ki böyle gönüller o nurun aksinden bütün ruhlarının anlatılmaz bir hazla dolduğunu duyarlar. Türlü melekler vardır. Kimi hilal gibi ince, kimi üç günlük ay gibi belirli, kimi dolunay gibi nurunun son çizgisindedir. Birbirinden daha olgun, birbirinden daha aydınlık olarak bu melekler ilahi nura şahitlik ederler. Yeryüzündeki insanların akıl, fikir, anlayış, güzellik ve olgunluk dereceleri gibi gökyüzünün melekleri ve yeryüzünün velileri ile nebileri de öylece derece derecedirler. Yine derece derece melekler insanların akılları gibi kanatlanmışlardır. İnsanların vehimleri, hayalleri, idrakleri, fikirleri nasıl onları yükselten birer kanat gibi ise meleklerin bazen iki kanatlı, bazen üç çift veya dört çift kanatlı olarak ve kanatlarında türlü nurlar taşıyarak vazife görüşleri de öyledir. İnsanların kötülerine kötülük melekleri ve iyilerine iyilik melekleri hizmet ederler. Ancak Allah erenleri, o melekleri ve o meleklerin kanatlarında Allah nurunun şulelerini görürler. Onlar ilahi kudretle ve hikmetle gönül gözleri semalara açılmış olanlardır. Ancak gönül gözleri hatta ay ışığına bile tahammül edemeyecek kadar her türlü nura takatsiz olanlar yollarını yıldızlarla bulurlar. Gözleriyle güneşi görmeye muktedir olmayanlar aya, ayın ışığına dayanamayanlar da yıldızlara bakarlar. Nebilerle velilerin varlıklarında parlayan ilahi güneşi yakından göremeyenler, onlara yakın olup onlardan nur almış olanlara koşarlar. Yeryüzünde peygamberlerin bulunmadığı devirlerde hak velilerinin çevresinde bir veli çeşmesinden kaplarına nur dolduranlar, nuru kadeh kadeh veya damla damla tadabileceklere yardımcıdırlar. Hidayet ve tarikat güneşlerinin değil de hidayet ve tarikat yıldızlarının aydınlığında yürüyüp gidecekleri yol bir gün elbet güneşin kendisine varacaktır. Hazreti Muhammed'in Zeyd'e bu sırrı bundan daha fazla açma ve bana tabi ol demeleri beyanındadır. Resulullah buyurdu ki, benim ashabım yıldızlar gibidir. Hidayet yolu yolcularına ışık, şeytanlara ise atılacak gök taşıdırlar. Eğer herkes de gökteki güneşin ziyasını alacak göz ve kuvvet olsaydı. 3700. Güneşin nuruna şehadet üzere yıldızlara ne lüzum kalırdı? Ey zelil, nübüvvet ve velayet göklerinin ayı olan Resulullah, toprak gibi kesafetli ve gözleri gaflet bulutlarıyla örtülü olanlara der ki, ben de sizin gibi insanım, lakin bana vahiy geliyor. Dipnot, Kehf 110, Fussilet 6. Evvelce benim de tabiatımda karanlık vardı. Lakin Risalet Güneşinden gelen vahiy bana böyle bir nur bahşetti. Güneşlere nispetle ben biraz karanlığım. Fakat insanlardaki karanlığa nispetle nur saçıcıyım, aydınlığım. Tahammül edebilmeniz için benim nurum güneşten zayıftır. Çünkü siz o güneşin hakiki aydınlığına tahammül edicilerden değilsiniz. 3705. Ben bal ile sirke gibi karıştırıldım. Ta ki karaciğer hastalığının şifasına yol bulabileyim. Ey hastalığa yakalanmış olan, madem ki illetten kurtuldun, sirkeden geç, bal yemeye devam et. Ne zamanki gönül tahtı mamur oldu, yani kalp sıhhat buldu ve heva ve hevesten kurtuldu, o zaman bu gönülde Rahman olan Cenab-ı Allah arşa istiva eyledi, hakim ve galiptir. Taha 5. Sırrı zuhur etti. Bundan sonra Cenab-ı Hak gönüle vasıtasız hükmeder. Çünkü gönül bu manevi rabıtayı bulmuştur. Bu sözlerin sonu yoktur. Zeyd nerede ki ben ona şöhret peşine düşmemesi için biraz öğüt vereyim. Madem ki her göz ve her gönül nurun en parlağını görmeye mütehammil değildir. Madem ki gözler ve gönüller ancak görebilecekleri ölçüde nura yaklaşmalıdır. Ey Zeyd! İnsanlara görmeye tahammül edemeyecekleri aydınlığı gösterme. Onları nura alıştırmak için sabırlı ol. Nice insan için ilahi nuru görmeye değil bir insan ömrü, bazen ömürler boyu bir zaman bile yetişmez. Ey Zeyd! Benim sahabelerim hidayet semalarının yıldızlarıdır. Onlar hakikat yolcularına ışık tutarlar. Şeytanlar ve şeytan ruhlular içinse birer göktaşı vazifesi görürler. Onlar yoldan ayrılanların ciğerlerine işleyen birer taş. Fakat benim gösterdiğim yolda yürüyenler için birer dolunaydırlar. Benim getirdiğim hakikat güneşi onları öylesine aydınlatmıştır. Bu sebepledir ki ey Zeyd, senin ve benzerlerinin vazifesi sırları vaktinden evvel açıklamak değil, insanlara ışık tutmaktır. Düşün, eğer her insanda o birlik güneşinin nurunu vasıtasız görebilecek bir görme kudreti olsaydı, ışıklarını güneşten alan ve güneşin varlığını ispat eden yıldızlara lüzum kalır mıydı? Bu demektir ki Zeyd gibi Hazreti Muhammed'in sahabesi olanlar için güneşi yıldızların yardımıyla görmeye ihtiyaç yoktur. Sahabeler o hakikat nurunu bizzat Hazreti Muhammed'in varlığında görmek saadetine ermişlerdi. Bu alemde Hazreti Muhammed'den sonra yaşayacak hak ermişlerine gelince onlar gerçi peygamberimizle yüz yüze gelmeyeceklerdi. Fakat manen onlar da Hazreti Muhammed'in sahabesiydiler. İlahi nuru her an Hazreti Muhammed'in yalnız onlara görünen güzelliğinde müşahede edeceklerdi. Bu sebepledir ki Şazeli Hazretleri bir gün eğer göz açıp kapayacak kadar bir zaman için bile o Allah'ın Resulü bana görünmeyecek olsa kendimi Müslümanlardan saymam demişti. Diğer taraftan Hazreti Muhammed toprak gibi kara ve katı yüreklilerle gözleri gaflet bulutlarıyla örtülmüşlere buyurmuştur ki evet ben de sizin gibi etten kemikten yaratılmış bir insanım. Benim de yaşamak için sizler gibi suya ve ekmeğe ihtiyacım var. Ancak benim başka insanlardan ayrıldığım nokta odur ki bana vahiy geliyor. Bu ayetten murat odur ki insan oluş bakımından ermiş olsun, inanmış olsun, kafir olsun aynıdır. Aralarında bir fark yoktur. Fakat maddi ve beşeri vasıtalarla maneviyat kapıları açılmaz. Marifet ve hakikat kapılarının açılarak vahdet nurunun görünmesi için nebilerle velilerin gönüllerine dolan vahyi veya ilham gerektir. Bir vücudun vahye ayna olması için onun nebi olması, ilhama, aşka mazhar olması için de hakka ermiş bulunması lazımdır. Ey Zeyd! Evvelce benim de tabiatımda beden ve madde karanlıkları vardı. Fakat peygamberlik güneşi benim bulutlarımı giderdi. Vücudum nurla doldu. Ancak ay güneşe nispetle nasıl az ışıklıysa, hiç şüphesiz ben de hakka nispetle öyleyim. İnsanlara nur saçmak bakımından benim gökteki ay kadar aydınlığım vardır. Nurum güneşten azdır çünkü bir insan vücudunda bulundukça ziyanın ancak bu kadarına tahammül edebilirim. Nurun fazlası benim de ruhumu yakar. Alemdeki vazifemi göremem. Diğer taraftan ey Zeyd, doğru yola götürmekle vazifeli olduğum insanlar, o güneşler güneşinin nurunu doğrudan doğruya görebilme kudretinde değildir. Ben karaciğer hastalığına şifa olayım diye sadece bal değilim. Terkibimde sirke de vardır. Nasıl bala sirke karıştırılarak sirkence bun yapılır, hastaya verilir ve karaciğerine şifa olursa, benim de kara topraktan yapılmış insanlara yaramam için sade nur olmam gerekmez. Ben bunun için karanlıktan aydınlığın imtizacından oldum. Çünkü insanlığa deva olacak kudret böyle bir imtizaçtadır. Madde kesafetiyle bir parça olsun karartılmamış bir mana aydınlığına insanoğlunun ne gözü, ne gönlü, ne mizacı dayanır. Bu sebepledir ki Hakk'ın velileri insan toplulukları arasına hem Rabbani hem beşeri vasıflarla girerler. Çünkü yaratılış bakımından kendisine hiç benzemeyen bir mürşide insanoğlunun yakınlık duyması, hele inanması mümkün değildir. Şimdi ey hastalığa tutulmuş olan, madem ki beşeri bağlardan ve nefis perdelerinden kurtuldun, bu sende karanlık illetinin yok olması demektir. Şu halde bala sirke katmaya lüzum kalmadı. Sirkeyi bırak. Yunus, ne hoş demişsin. Balı şeker yemişsin. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun. Diyen Hüda Ermişi gibi sen de artık sadece baldan tat. Aşkın şarabını iç. Safi ruh ol ki perdesiz ve vasıtasız olarak hakikati Muhammediye'nin nurunu ve o vahdet güneşini aşikar göresin. İnsan gönlü bu dereceye erdiği zaman Allah o gönüle artık vasıtasız hükmeder. Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinde ve Er-Rahmanu alel arşisteva ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi Cenab-ı Hak Adem'de vücuda getirdiği arşa hükmetmektedir. Göklerde, yerde, her ikisi arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur. Sen sözü istersen açığa vur. Şüphesiz O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Evet, Allah kendi gayb alemindeki arşındadır. Ancak semadaki arş her kula görünmez. O, semadaki meleklerin tavaf ettikleri yerdir. Yerdeki insan dualarının büyük kıblesi odur. Bunun yanında vahdet katına yükselmiş evliya gönülleri yeryüzünün arşıdır. Yeryüzü halkı içinde gözleri ve gönülleriyle görebilenler bu arşı bilirler. Çünkü gönül arşı Allah güneşinin doğduğu ve onun sıfatları aylarının parladığı alemdir. İşte Cenab-ı Hakk'ın vasıtasız hükmettiği gönüller, derununda güneşleri ve aylarıyla ilahi alemin ışıldadığı bu ermiş gönülleridir. Ancak bu sözün de sonu yoktur. Zeyd nerede? Nerede ki ona hitap edeyim? Ona şöhret peşinde koşanlar gibi yapma. Gayb esrarını açıp rüsvayı olma diyeyim.